Ayrım 26. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 302. Yılan yavaşça ilerledi. Tungata yanaklarında buz gibi halkaların kıpırdandığını hissetti. Kulağının altında, boynunun arkasında. Derken son bir korku orgazmıyla hayvanın halkalarını kendi kafasının çevresine atmakta, oraya yerleşmekte olduğunu anladı. Kafası sarılıyor, ağzı burnu kapanıyordu. Bağırmaya, hareket etmeye cesaret edemedi. Saniyeler geçti. ''Seni sevdi.'' Peter Fungabera'nın sesi heyecan ve beklentiyle boğuklaşmıştı. ''Yanına yerleşiyor.'' Tungata gözlerini devirip baktı. Peter görüş alanının içindeydi. Kafesin ince eleği görüntünün netliğini bozuyordu yalnızca. ''Buna razı olamayız.'' dedi Peter. Tungata onun elinin mangala doğru uzandığını gördü. Mangalın içine ince uzun çelik bir şişin sokulmuş olduğunu ilk defa fark ediyordu. Peter onu eline aldığında ucu kıpkızıl parıldadı. ''Kabul etmek için son şansım bu.'' dedi Peter. ''Hayvana bununla dokunduğum anda çıldıracak.'' Cevap bekledi. ''Konuşamazsın elbette. Kabul ediyorsan gözlerini hızla kırp.'' Tungata kafesin dokusu arasından ona sabit bakışlarla bakıyor, tüm evreni doldurmaya yetecek bir nefreti bakışlarıyla ifade etmeye çalışıyordu. ''Eh, biz elimizden geleni yaptık.'' dedi Peter Fungabera. ''Artık yalnızca kendini suçlayabilirsin.'' Kızgın şişin ucunu kafesin arasından soktu, yılana dokundurdu. Et yanmasından gelen bir tıs sesi duyuldu. Yakıcı bir duman yükseldi ve yılan delirdi. Tungata halkaların kafasını sıktığını, pompaladığını fark etti. Sonra koca vücut kırbaç gibi sallandı, sağa sola çarptı. Bulunduğu dar yeri çılgın, düzensiz çırpınmalarla doldurdu. Kafes çatır diyor, sarsılıyor, tıngır diyordu. Tungata kontrolünü kaybetti. Kulağına kendi çığlığı geldi. Korku kaplamıştı benliğini. Birden yılanın başı görüş alanını doldurdu. Çene açıldı, o sarı boğaz karşısında belirdi. Hayvan atılıp soktu. Sokuşun sarsıntısı Tungata'yı afallattı. Yanağından, gözünün altından sokmuştu. Vurduğu darbe dişlerinin birbirine çarpmasına yol açtı. Kendi dilini ısırdı. Ağzı kanla doldu. Yılanın dişlerinin kendi etine kapandığını, çekip sarstığını, ölüm zehrini vücuduna boşalttığını hissetti. Ondan sonra bereket versin, Tungata'nın çevresini bir karanlık sardı, koca gövdesi kendisini tutan kayışların üzerine bilinçsiz durumda yığıldı. ''Öldürdün onu budala!'' Peter Fungabera'nın sesi tiz ve telaşlıydı. ''Yo, hayır.'' Doktor hızlı hızlı çalışıyordu. Askerlerin yardımıyla tel maskeyi Tungata'nın kafasından çıkardı. Askerlerden biri perişan yılanı karşı duvara savurdu. Sonra AK-47'nin dipçiğiyle kafasını dağıttı. ''Hayır, bayıldı o kadar. Duvarda durmaktan güçsüz kalmıştı zaten.'' Hep birlikte Tungata'yı kaldırıp duvarın dibindeki kamp yatağına yatırdılar. Doktor hemen nabzını dinledi. ''Bir şeyi yok.'' Bir enjektöre cam bir ampulden ilaç çekti. Tungata'nın ter içindeki pazusuna sapladı. Ona bir uyarıcı verdim. Ha işte. Doktorun rahatlaması gözle görülebilecek gibi oldu. İşte ayılmaya başladı bile. Doktor Tungata'nın yanağındaki yaradan akan sulu lenfatik maddeleri sildi. Bu ısırıkların mikrop kapması ihtimali her zaman var dedi kaygıyla. Bir antibiyotik yapayım. Tungata inledi, mırıldandı, sonra güçsüz bir mücadeleye girişti. Askerler onu tuttular. Sonunda iyice kendine geldiği zaman doğrultup oturttular. Gözleri zorlukla Peter Fungabera üzerinde netleşti. Aklının karıştığı çok belliydi. ''Yaşayanların dünyasına hoş geldin yoldaş.'' Peter'in sesi yine eskisi gibi rahat ve keyifliydi. ''Artık öteki dünyanın da tadına bakmış ender kişilerden birisin.'' Doktor hala uyguladığı tedaviyle uğraşıyordu ama Tungata'nın gözleri Peter Fungabera'nın yüzünden bir an bile ayrılmadı. ''Anlamıyorsun, farkındayım.'' dedi Peter. ''Kimse de seni anlamıyorsun diye suçlayamaz. Aslında doktor senin de tahmin ettiğin gibi zehir keselerini çıkarmıştı.'' Tungata başını iki yana salladı, konuşamadı. ''Fare.'' dedi Peter onun yerine. ''Elbette fare, o büyük kurnazlıktı. Doktor odadan çıktığında ona küçük bir iğne yaptı. İlacın dozunu daha önce başka farelerde denemiş, etki süresini iyi hesaplamıştı. Hakkım vardı sevgili Tungata, seni gözden çıkarmaya henüz hazır değiliz. Belki gelecek sefere ya da öbür sefere, onu asla kesin olarak bilemeyeceksin. Ama tabii bir seferinde hesapta yanılabiliriz de. Örneğin yılanın dişlerinde bir miktar bakiye zehir kalmış olabilirdi. Peter omuz silkti. Bunlar çok duyarlı iş. Bu sefer, gelecek sefer, kim bilebilir? Buna ne kadar dayanabilirsin yoldaş? Ne zaman çatlayıverir zihnin? Tungata boğuk bir sesle, sen dayandığın kadar dayanırım diye fısıldadı. Bu konuda sana yemin edebilirim. Dur dur, fazla iddialı yeminlere gerek yok diye azarladı Peter onu yumuşak bir sesle. Bundan sonra planladığım küçük eğlence benim köpek yavrularıyla ilgili. Herhalde duymuşsundur Funga Beran'ın yavru köpeklerini. Seslerini de her gece dinliyorsun. Onları nasıl kontrol altına alabileceğimizi bilemiyorum. İlginç olacak. Belki bir kol ya da bacak kaybedersin. O çenelerin bir kere kapanması yeter. Peter değneğiyle oynuyor, onu parmaklarının arasında çeviriyordu. Seçme hakkı senin. Bir tek kelime, her şeyi çözümlemeye yeter. Peter bir elini havaya kaldırdı. Ya lütfen kendini yorma, hemen cevap vermene gerek yok. Bu olayın sarsıntısını atlatabilmen için sana duvarda birkaç gün daha tanıyacağız. Ondan sonra... Tungata zaman kavramını yitirmişti. Duvarda kaç gün geçirdiğini hatırlayamıyor, kaç kişinin kurşuna dizilişine tanık olduğunu bilemiyor, kaç gece yattığı yerde sırtlanların sesini dinlediğini hesaplayamıyordu. Bir sonraki su kabından ötesini düşünmek zor geliyordu ona. Doktor onu hayatta tutacak su miktarını pek ince hesaplamıştı. Susuzluk hiç sonu gelmeyen bir işkenceydi, uyurken bile. Kabusları artık hep su hayalleriyle doluydu. Göller, akarsular, kendisi hiçbirine ulaşamıyordu. Yağmur çevresine düşüyor, ona hiç değmiyordu. O yine kudurtan dayanılmaz bir susuzluk içindeydi. Susuzluğa ek olarak Peter Funga Beran'ın onu sırtlanlara atma tehdidi de hayal gücünü etkiliyor, her geçen gün daha sarsıcı oluyordu. Su ve sırtlan, bu ikisi onu akıl sağlığının sınırlarına doğru itmeye başlamıştı. Daha uzun süre dayanamayacağının farkındaydı. Bu zamana kadar neden dayanmış olduğunu da anlayamıyordu. Kendi kendine durmadan hayatta kalmasını Lobengula'nın mezarına borçlu olduğunu tekrarlıyordu. O sır elinde oldukça öldürmezlerdi onu. Mezarı onlara gösterdikten sonra kendisini güvenli bir yere yollayacakları konusunda Peter Funga Beyran'ın verdiği söze inanmak bir an bile aklından geçmedi. Sağ kalması şarttı, göreviydi bu onun. Yaşadığı sürece ufacık da olsa bir kurtulma umudu vardı. Kendisi ölürse halkının zorbaların kucağına daha fazla düşeceğini biliyordu. Tek kurtuluş umutlarıydı Tungata onların. Yaşamak onlara karşı ödeviydi. Şu sıra ölmek çok daha büyük bir lütuf gibi gelse bile ölemezdi. Yaşamak zorundaydı. Şafaktan önceki o son buz gibi karanlıkta bekliyordu. Vücudu ayağa kalkamayacak kadar güçsüz ve tutuktu. Bugün onu duvara ya da ne planlamışlarsa oraya taşıyarak götürmek zorunda kalacaklardı. Bunu düşünmekten nefret ediyordu. Onların önünde zaaf göstermekten tiksiniyordu. Kampın hareketlendiğini duydu. Nöbetçilerin yürüyüşü, gereksiz bir hırçınlıkla haykırılan emirler, tokat sesleri, bitişik hücreden idam duvarına sürüklenen tutukluların çığlıkları. Neredeyse onu da almaya geleceklerdi. Su kapına uzandı ve birden düş kırıklığına uğradı. Dün gece kendini kontrol edemediğini hatırladı. Kap boştu. Üzerine eğilip kabı köpek gibi yaladı. Belki dibinde bir damla kalmıştır diye. Kuruydu. Sürgü çekildi, kapı açıldı, gün başlamıştı. Tungata ayağa kalkmaya uğraştı, dizüstü oturdu. Nöbetçi içeriye girdi. Kara, iri bir nesneyi hemen içeriye bıraktı. Sonra sessizce çıktı. Kapı tekrar sürgülendi, Tungata yalnız kaldı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Tungata aptallaştı, anlayamadı. Karanlıkta dizüstü oturup bir şeyler olmasını bekledi. Ama hiçbir şey olmadı. Öteki tutukluların götürülüşünü dinledi, sonra sessizlik başladı. Işık güçlendi, o temkinli biçimde nöbetçinin az önce bıraktığı nesneyi inceledi. Plastik bir kovaydı, İçindeki şey şafak ışıklarında parıldıyordu. Su, bir koca galon su. Oraya emekleyip yokladı. Henüz ummaya cesaret edemiyordu. Daha önce bir kere kandırmışlardı onu. Su kabını doldururken hile yapmışlardı. Suyun tuz ve biber dolu olduğunu yutuncaya kadar anlamamıştı. Bunu izleyen susuzluk onu delirtecek gibi olmuş, sıtma nöbeti geçirircesine titremiş durmuştu. Parmağını dikkatle kovadaki sıvıya batırdı, bir damlasını tattı. Tertemiz, tatlı suydu. Boğazından iniltiye benzer bir ses çıktı. Kendi kabını alıp bu değerli sıvıya daldırdı. Korkunç bir umutsuzlukla içti. Her an kapının açılıp nöbetçinin belirmesini, bir tekmede kovayı devirmesini bekliyordu. Boş midesi şişinceye kadar içti, karnında sancılar başladı. Birkaç dakika dinlendi, sıvının kurumuş dokularına yayılışını hissetti. O dokulara yeni baştan güç dolduğunu anladı, sonra tekrar içti, dinlendi, yine içti. 3 saat sonra çok uzun zamandan beri ilk defa kovasına gidip bol bol idrar etti. Onu almaya öğlende geldiklerinde kendini hemen hemen neşeli hissediyor denilebilirdi. Midesinde sular gurul gurul oynaşmaktaydı. Onları ebediyen karşı koyabileceğinden emindi şu anda. İdam duvarı artık onun için bir korku oluşturmuyordu. Oraya çok fazla bağlanmış, çok uzun süre beklemişti. İyi anladığı bir rutinin parçası olarak görmeye başlamıştı o işi. Artık öyle bir noktaya varmıştı ki onu korkutan tek şey bilinmeyenlerdi. Geçit töreni meydanının ortasına vardığında bugün bir şeylerin farklı olduğunu sezdi. Duvarın tam karşısına bir yer yapmışlardı. Güneş siperlikli bir çardak gibi. Altına 2 sandalye konmuş, ikisinin arasına bir masa yerleştirilmiş, üzerine öğle yemeği için sofra kurulmuştu. Sandalyelerden birinde Peter Fungabeira'nın o çok iyi tanıdığı hayalini gördü. Tungat onu günlerdir görmemişti. Yeni bulduğu cesaret sarsılır gibi oldu. Kendini yine zayıf hissetmeye başladı. Dizleri lastik gibi gevşedi, yürürken sendeledi. Ne planlıyorlardı bugün için? Bir bilse dayanırdı. Bilememek dayanamadığı tek işkenceydi. Peter Fungabeira yemek yiyordu. Tungata yanından geçirilirken başını bile kaldırmadı. Yemeğini Afrika usulü parmaklarıyla yiyordu Peter. Mısır kekinden bir lokma koparıyor, onu yoğurup ufak toplar halinde ayırıyor, ortasına baş parmağını bastırıp bir çukur açıyor, içine Kariba nehrinden tutulmuş, tuzlu karpenta balığından ve yeşil sebze yemeğinden koyuyordu. Yemeğin kokusu Tungata'nın ağzını sulandırdı. Ama adımlarının temposunu bozmadan duvara, idam yerine doğru ilerlemeyi sürdürdü. Bugün orada kendisinden başka bir tek kurban vardı. Gözlerini ışığa karşı kısarak baktı. Onu önceden kayışlarla bağlamışlardı yerine. Sonra şaşırarak tutuklunun erkek değil, kadın olduğunu anladı. Çıplaktı, genç bir kadındı. Teni güneşte kadife gibi parıldıyordu. Biçimliydi, memeleri simetrik ve dik, meme başları olgun dutların renginde, dışa fırlaktı. Bacakları uzun, düzgün, yalın ayakları küçük ve biçimliydi. Bağlı olduğu için kendini örtemiyordu. Tungat onun çıplaklıktan utandığını hissetti. Bacaklarının başladığı yerdeki tüyler ayrı cana sahip bir küçük hayvan gibiydi. Tungata gözlerini oradan kaçırmaya çalıştı, kadının yüzüne baktı ve bütün umutları son buldu. Bitmişti artık her şey. Nöbetçiler Tungata'nın kollarını bıraktılar. O bağlı kadına doğru yürüdü. Gözleri korku ve utançtan iri iri açılmıştı ama ağzından çıkan ilk sözler yine de kendisiyle değil, Tungata ile ilgili oldu. Sindebele dilinde fısıldadı. ''Efendim, ne yaptılar size?'' ''Sera!'' Uzanıp onun o sevgili yüzüne dokunmak istedi. Ama nöbetçilerin bakışları altında bunu yapamazdı. ''Seni nasıl buldular?'' Kendini çok yaşlı ve bitkin hissediyordu. Her şey bitmişti artık. ''Emrettiğiniz gibi yaptım.'' dedi genç kadın özür diler gibi bir sesle. ''Dağlara çekildim.'' Ama sonra bana bir haber geldi. Okuldan bir öğrencim ölmek üzereydi. Dizanteriden. Doktor yoktu. O habere aldırmazlık edemezdim. Tabii yalandı dedi Tungata yamyazsı bir sesle. Yalandı diye kabullendi Sara. Şona askerlerini beni bekler buldum. Affedin efendim. Artık önemi yok dedi Tungata. Benim için değil ama lütfen efendim diye yalvardı Sera. Benim yüzümden hiçbir şey yapmayın. Ben Maşobane kızıyım. Bu Shona köpeklerinin bana yapabileceği her şeye dayanırım. Tungata başını hüzünlü hüzünlü salladı. Sonunda uzanıp parmaklarının ucuyla onun dudaklarına dokundu. Eli sarhoş gibi titriyordu. Sera onun parmaklarını öptü. Tungata elini indirdi, döndü, bitkin adımlarla çardağa doğru yürüdü. Askerler onu durdurmaya çalışmadılar. Peter Fungabera o yaklaşırken başını kaldırıp baktı, sonra eliyle karşısındaki boş sandalyeyi işaret etti. Tungata oturdu, vücudu birden yığıldı. Birincisi dedi Tungata, bu kadın derhal çözülecek ve giydirilecek. Peter emri verdi, Sera'yı örttüler, yürütüp kulübelerden birine doğru götürdüler. Efendim diye bağırdı askerler onu sürüklerken, gözleri acı bir ifadeyle, yalvaran bakışlarla bakıyordu. Hiçbir şekilde kötü muamele yapılmayacak. Yapılmadı dedi Peter, yapılmaz da, meğer ki sen gerekli kılasın. Mısır kekini Tungata'ya doğru itti, Tungata aldırış etmedi. Bu ülkeden çıkarılacak. Francis Town'daki Kızıl Haç temsilcilerinden birinin bakımına devredilecek. Tuti hava pistinde bir hafif uçak bekliyor. Ye yoldaş, güçlüklü ve sağlıklı olman gerek, sana ihtiyacımız var. Güvene kavuştuğu zaman benimle kendisi konuşacak. Telsiz ya da telefonla. Bana bir şifre verecek. O şifreyi onunla aramda yola çıkmadan kararlaştıracağım. Kabul. Tungata için bir fincana sıcak şekerli çay doldurdu. Şifreyi kararlaştırmak üzere bizi yalnız bırakacaklar. Onunla elbette konuşabilirsin diye başını salladı. Adamlarımdan hiçbiri size 100 metreden daha yakın olmaz. Ama bu süre içinde bir makinelinin namlusu size dönük olmak zorunda. Kadınla tam 5 dakika konuşmana izin verebilirim. Size zarar verdim dedi Sera. Tungato'nun ne kadar güzel olduğunu unutmuş olduğunu görüyordu. Duyduğu özlemden bütün vücudu sancır gibi oldu. Hayır dedi, bundan kaçınılamazdı. Suç senin değil. Saklandığın yerden çıkman kendin için değil. Görev uğrunaydı.
Efendim ne yapabilirim şimdi?
Dinle dedi Tungata, alçak sesle hızla anlattı. Güvendiğim bazı insanlar Peter Fungabera'nın 3. Tugayından kurtuldular. Sanırım Botswana'dalar. Ona isimleri saydı, Sera birer birer tekrarladı. Onlara söyle. Sera kendisine söylenen her sözü ezberledi, sonra onları da kusursuz tekrarladı. Tungata gözünün ucuyla meydanın kenarındaki askerlerin kendi bulundukları yere doğru yürümeye başladıklarını gördü. 5 dakikalık süreleri dolmuştu. Kurtulduğum, güvene kavuştuğun zaman telsizle konuşmamıza izin verecekler. Her şeyin yolunda olduğunu anlamam için bana, güzel kuşun yüksekten ve hızlı uçtu diyeceksin, tekrar et.
Ah efendim,
Sera boğulur gibi oldu, tekrar et. Etti, sonra kendini onun kollarına attı, birbirlerine sarılıp kaldılar.
Sizi bir daha hiç görebilecek miyim?
Hayır dedi Tungata, beni unutman gerek.
Asla diye bağırdı Sera, ihtiyar olsam bile, asla efendim.
Nöbetçiler onları birbirinden ayırdılar. Bir Land Rover meydanın ortasına yaklaşıyordu. Sera'yı hemen bindirdiler. Tungata onun yüzünü en son olarak arka pencereden gördü. Dönmüş kendisine bakıyordu. O güzel, o sevgili yüz. 3. gün hücreye Tungata'yı almaya geldiler. Peter Fungabera'nın orta kopya üzerindeki komuta odasına götürdüler. ''Kadın seninle konuşmaya hazır.'' Yalnızca İngilizce konuşacaksınız. Konuşmanız banda alınacak. Peter eliyle telsize bağlı tape recorder'ı gösterdi. Araya Sindebele dilinde bir mesaj sıkıştırmaya kalkarsan sonradan tercüme edilecek. Şifremiz Sindebele dilinde kararlaştırıldı dedi Tungata ona. Şifreyi tekrarlamak zorunda. Pekala, o kabul edilebilir ama başka laf yok. Tungata'ya eleştirici bakışlarla baktı. ''Seni tekrar bu kadar iyi ve sağlam gördüğüme çok sevindim yoldaş. Biraz iyi besin, istirahat, harikalar yaratmış bakıyorum.'' Tungata soluk bej renginde pantolon ve gömlek giymişti. Bu giysiler yeni yıkanmış, üstelik de ütülenmişti. Hala zayıf ve bitkindi ama tenindeki o tozlu gri renk yok olmuştu. Gözleri de net ve parlak bakıyordu. Yanağındaki yılan ısırığının şişi inmiş, üzerini kaplayan kabuk kurumuş, sağlıklı görünüyordu. Peter Fungabeira nöbetçi yüzbaşıya başını salladı. Adam telsizin mikrofonunu Tungata'ya uzattı. Kayıt makinesinin rekord düğmesine bastı. Ben Tungata Zebive.
Efendim, ben Sera.
Ses parazitten cızırtılıydı ama Tungata o sesi nerede olsa tanırdı. Özlem duygusu göğsünü kapladı. Güvende misin?
Francis Town'dayım. Bana Kızılaç bakıyor.
Bir mesajın var mı? Kız sindebeyle dilinde konuştu.
Güzel kuşun yüksek ve hızlı uçtu. Sonra ekledi. Burada başkalarıyla buluştum. Umutsuzluğa kapılmayın.
Bu iyi. Senden istediğim. Peter Fungabeira uzanıp mikrofonu onun elinden aldı. Özür dilerim yoldaş ama bu görüşmenin parası benden çıkıyor. Mikrofonu kendi dudaklarına götürdü, verici düğmesine bastı. Görüşme bitmiştir dedi. Bağlantıyı kesti. Mikrofonu rahat bir hareketle yüzbaşıya fırlattı. Bandı tercüme ettirin. Güvendiğimiz matabelelerden birine. Bana da hemen bir kopya getirin.
Tungata'ya döndü. Kısa tatilin bitti yoldaş. Şimdi senin ve benim yapılacak işimiz var. Gidelim mi?
Acaba Lobengula'nın mezarını arama işini ne kadar uzatabilirim diye düşünüyordu Tungata. Kazanabileceği her saatin değeri vardı. Bir saatlik ek ömür, bir saatlik umut.
Dedem beni oraya ziyarete götüreli hemen hemen 20 yıl oldu. Belleğim pek de iyi değil, hatırladıklarım.
Senin belleğin şu tepedeki güneş kadar parlak dedi Peter ona. Yerleri, insanları, isimleri hatırlaman ünlü senin. Yoldaş, mecliste nota ve yazıya bakmadan konuştuğunu çok dinledim, unuttun mu? Hem ayrıca seni doğruca oraya götürecek bir helikopter de hazır bekliyor.
O hiç olmaz. İlk gidişimde yaya gittim. Yine öyle gitmem gerek. Havadan bakınca işaretleri tanıyamam.
Böylece bir zamanlar Gideon'la Tungata'nın teptiği tozlu yollara koyuldular. Tungata başlangıç noktasını gerçekten bulamadı. Ne büyük nehrin sularının kayadan aşağıya düştüğü yeri, ne de fil kafasına benzeyen kopyayı. 3 gün boyunca aradılar. Peter Fungabeira giderek daha öfkeli bir insan oluyor, hiçbir şeye inanmıyordu. Sonunda Tungata'nın son referans yeri olarak hazırladığı küçük bir köyde bir dükkanın önünde durdular. Dükkancı konuştu.
Ho, işte eski yol. Evet, köprü yıllar önce yıkıldı, sulara kapılıp gitti, bir daha da yapılmadı. Şimdi yol şöyle gidip böyle dönecek.
Sonunda ot bürümüş patikayı buldular. 4 saat sonra da kuru bir dere yatağına vardılar. Eski köprü yıkılmıştı. Beton enkazın üzerini çoktan bitki örtüsü kaplamıştı. Ama derenin yukarı tarafındaki kayalık duvar tam Tungata'nın hatırladığı gibiydi. Yüreğinde bir özlem duygusu kabardı. Birden ihtiyar Gideon'u yakınında hissetti. O kadar ki Tungata hafifçe dönüp ruhları yatıştırmak için bir işaret yaptı, fısıldadı.
Affet beni baba, yemini boğacağım için.
Ne hikmetse yanı başındaki ruh anlayışlı ve hoşgörülü gibiydi. Gideon hep öyleydi zaten.
Yol şu tarafta.
Land Rover'dan yıkık köprünün başında indiler, yaya yürümeye başladılar. Tungata en önde gidiyor, peşinden 2 silahlı asker geliyordu. Yürürken Tungata hayallerinin gemi alabildiğine, azıya almasına izin verdi. Kendini 100 yıl önce kaçan Matabele grubunun bir üyesi gibi gördü. Büyük dedesi Gandang'ın ta kendisiydi şimdi o. Sonuna kadar sadık kalan adam. Yenik bir halkın umutsuzluğunu yeniden duydu. Arkalarındaki ormandan hemen oraya çıkabilecek beyaz atlılara karşı, ellerindeki makinelilere karşı bir korku duydu. Kadınların, küçük çocukların ağıtları geliyordu kulaklarına. Sürüler onlarla birlikte ilerliyor, bu zor arazide tökezliyor, devriliyorlardı. Sonunda hayvanların en son kalanları da ölünce Gandang ünlü İnyati savaşçılarına kralın arabasını izleme emrini vermişti. Tungata kralı da gözünün önüne getirebiliyordu. Şişman ve hastalıklı, sallanıp giden arabada dimdik duruyor, kuzeye doğru bakıyor. Tarihle kaderin arasına sıkışmış, ezilmiş bir adam. Şimdi de son ihanet diye düşündü Tungata acı acı. Ben bu Shona hayvanlarını son defa onun istirahatini bozmaya götürüyordum. üç kere bilerek yanlış yola saptı. Peter Fungabeira'nın sabrının taşmasına yol açtı. Üçüncüsünde Peter Fungabeira onu çırılçıplak soydurdu, ellerini ayaklarını bağlattı, elinde kırbacıyla başına dikildi. Tungata'yı kanları kumlu topraklara damlayana kadar dövdü. Tungata'nın tekrar dönüp doğru izi seçmesine yol açan şey, o dayağın verdiği fiziksel acıdan çok küçük düşme duygusuydu. Sonunda tepeye vardığında karşısında gördüğü manzara, ilk ziyaretinden çok canlı biçimde hatırladığının aynısıydı. Siyah kayaların oluşturduğu derin bir boğazı izliyorlardı. Kayalar binlerce yılın sellerinden cilalanmış, pırıl pırıldı. Dipte ara sıra yeşil havuzlara rastlanıyor, bu havuzlarda balıklar yüzüyor, yem bulmak için yüze çıkıyorlardı. Havada kırlangıç kuyruklu kelebekler uçuşmaktaydı. Boğazın bir dönemecini döndüler, fil boyunda kayalara tırmandılar, birden karşılarındaki kayalar açık verdi, orman geriledi. Önlerinde firavunların piramitlerini cüce gösteren koca bir anıt gibi. Lobengula tepesi göklere yükseliyordu. Doruklardaki kayalar 20 ayrı renkte parıldıyordu. Yukarılarda akbabaların yuvaları vardı. Dönenip duruyorlardı havada. Ana kuş planör gibi hareketsiz aşağılara kayıyor, sıcak hava akımına rastlayınca yine kıpırdamadan zarif biçimde yükseliyordu. ''İşte orada'' diye mırıldandı Tungata. ''Tabas Nikosi, Kral Tepesi.'' Doruğa giden doğal patika üzerini alçı taşı kaplamış bir kayanın çevresinden dolanıyordu. Yol yer yer peklikti. Askerlerin yükleri ve silahları ağır olduğundan tırmanırken yanlarındaki dik yarlara korkulu gözlerle bakıyor, duvar tarafından yürümeye çalışıyorlardı. Ama Peter Fungabeira ile Tungata rahat adımlarla en kötü, en sarp yerleri bile kolayca aşabilmekteydiler. Askerleri çoktan gerilerde bırakmışlardı. ''Onu yerden aşağı atabilirim.'' diye düşündü Tungata. ''Boş bulunduğu anı yakalayabilirsem.'' Dönüp baktı, Peter 10 adım gerisindeydi. Sağ elinde Tokarev tabancası vardı. Mamba gibi gülümsedi. ''Hayır.'' diye uyarıda bulundu. Başka bir şey söylemeden ikisi de birbirini anladı. Tungata o an için intikam düşüncelerini bir kenara bıraktı, tırmanmaya devam etti. Bir kayanın köşesini döndü, kendilerini tepenin yukarısındaki taç gibi alanda buldular. Deminki kara boğazın 200 metre kadar yukarısındaydılar. Biraz aralıklı durdular, ikisi de terliyorlardı güneş altında. Zambezi'nin derin ve geniş vadisine baktılar. Görüş alanlarının ta ucunda insan yapısı, Kariba Gölü'nün suları parıldıyor, sağda solda kurak mevsiminin ilk orman yangınlarının mavi dumanları tütüyordu. Askerler patikanın aşağısında belirdiler. Peter Fungabeira belirgin bir şekilde rahatlayıp beklenti dolu bakışlarını Tungata'ya çevirdi. ''Devam etmeye hazırız yoldaş.'' ''Fazla yol kalmadı.'' diye karşılık verdi Tungata. Tepedeki kayaya vardıklarında kayanın çatlamış dağılmış olduğunu gördüler. Çatlak ve yarıklarda kök salacak yer bulmuş olan yaban ağaçları, kökleriyle kayanın yüzünü sarmışlar, birbirine dolanmış yılanlar gibi bir görünüm yaratmışlardı. Dallar ise sıcağın ve kurağın sert koşullarında kalınlaşmış, deforme olmuştu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 314.